Ayrım 13.
Bilim adamı her zamanki yoğun ve dikkatli yaklaşımıyla sorunu değişik boyutlarıyla inceler. Sağlıklı ipek böceği yumurtalarını seçmede pratik diyebileceğimiz bir yöntem oluşturarak ipekçiliği güvenilir bir üretim teknolojisine kavuşturur. Pasteur'ün başarıları bir tür zincirleme tepki içinde birbirine yol açmaktaydı. Kristaller üzerindeki çalışmaları onu canlı yaşamın gizemi sorununa götürmüştü. Canlılar üzerindeki incelemeleri ise onu fermantasyonu açıklayan mikrop teorisine ulaştırmıştı. Doğruluğundan artık kimsenin kuşku duymadığı bu teori başlangıçta tepkiyle karşılanmıştı. Pek çok kimse için öyle bir düşünce uydurma bir açıklama olmaktan ileri geçemezdi. Spontane üreme diye bilinen yerleşik görüşe göre kurtçuk, tırtıl, tenya, sinek, fare ve benzeri yaratıklar elverişli koşullarda kendiliğinden oluşmaktaydı. Oysa Pasteur kendiliğinden oluşumu mikroskopik organizmalar için bile olanaksız görüyordu. Mikrop teorisinin özellikle bulaşıcı hastalıkların denetimi altına alınması yolunda yeni araştırmalara yol açması kaçınılmazdı. Pasteur çok geçmeden şarbonun yanı sıra kangren, kan zehirlemesi, loğusa humması ve benzeri hastalıklar üzerinde de araştırmalarını yoğunlaştırır. Onun çarpıcı bir başarısı da kuduza karşı oluşturduğu aşıdır. Kuduz özellikle köpeklerin taşıdığı ölümcül bir hastalıktır. Pasteur'e gelinceye dek kuduza karşı bilinen tek çare ısırılan yerin kızgın bir demirle derinlemesine dağlanmasıydı. Kaldı ki gecikme halinde bu yöntemin hastanın canını yakma dışında bir etkisi olmadığı da biliniyordu. Pasteur hayvanlar üzerinde denediği ama insanlara henüz uygulamadığı aşısıyla 9 yaşındaki bir çocuğun yaşamını kurtarır. Azgın bir köpeğin 14 yerinden ısırdığı çocuğa kızgın demir uygulaması yapılamazdı. Umutsuz annenin çırpınışına dayanamayan Pasteur, aşısını ilk kez bu çocukta denemekten kendini alamaz. Sonuç, çocuk için kurtuluş, gelecek kuşaklar için bir müjde olur. Büyük bilim adamı, ölümünden önce yaşam felsefesini şöyle özetlemişti. Hiç kuşkum yok ki bilim ve barış, cehalet ve savaşı yok edecektir. Ulusların yıkmak, yok etmek için değil, yaşamı yüceltmek için birleşeceğine, geleceğimizi bu yolda uğraş verenlere borçlu olacağımıza inanıyorum. Pasteur'ün öyküsünde anlamlı bir yaşam arayışındaki her genç için çarpıcı ve güzel bir örnek vardır. James Clerk Maxwell 1831-1879. Dünya tarihi bir bakıma büyük insanların tarihidir. Bilim tarihine de öyle bakabiliriz. Galileo, Newton, Darwin, Einstein, bilim dediğimiz görkemli yapının büyük mimarları. Adı bilim çevreleri dışında pek duyulmayan J.C. Maxwell'in de onlar arasında yer aldığı söylenebilir. Maxwell için 19. yüzyılın en büyük fizikçisi denmektedir. Aslında onu tüm çağların sayılı bilim adamlarından biri saymak daha yerinde olur. Maxwell kısa süren yaşamında her biri onu unutulmaz yapan önemli buluşlar ortaya koydu. Radyo, radar, televizyon ve benzeri icatlara yol açan elektromanyetik ve ışık alanlarındaki devrimsel atılımlarının yanı sıra renk bileşimleri ile Satürn gezegeninin halkaları üzerindeki açıklamaları, gazların kinetik teorisi ile enerji korunum ilişkisi konularındaki katkıları çalışmalar arasında başlıcalarıdır. Daha 14 yaşındayken yetkin elips çizme yöntemine ilişkin matematiksel buluşu Edinburgh Kraliyet Akademisi'nde görüşülerek ödüllendirilmişti. Maxwell, Faraday'ın elektromanyetik indüksiyonu diye bilinen buluşunu ortaya koyduğu yıl dünyaya gelir. Bu ilginç rastlantının sonraki gelişmelerle nasıl bir anlam kazandığını göreceğiz. Seçkin bir ailenin olanakları içinde büyüyen çocuk, yaşamının ilk yıllarında bile kendine özgü ilgileri ve bağımsız düşünebilme yeteneğiyle dikkat çekmekteydi. Annesi kız kardeşine yazdığı bir mektupta 2 yaşındaki oğlundan övgüyle söz eder. Çok canlı, mutlu bir çocuk. En çok kapı, kilit, anahtar, zil gibi şeyler merakını çekmekte. Ağzından hiç eksik olmayan sorusu, "Anne, nasıl bir şeydir bu? göster bana. Bir başka merakı da kırlarda dolaştığımızda suların akışını, derelerin çizdiği yolları izlemek. Mutlu çocuk 7 yaşındayken annesini yitirmenin mutsuzluğunu yaşar. Ama öğrenme, araştırma tutkusuyla yeni ufuklara açılmaktan hiçbir zaman geri kalmaz. Son derece duyarlı ve aydın bir kişiliği olan babası, giydiği elbiseden, oturduğu evine dek kullandığı hemen her şeyi kendi elleriyle yapan garip bir insandı. Öyle ki oğlu 8 yaşında okula başladığında babasının özenle hazırladığı gösterişli giysi içinde bir süre okul arkadaşlarının alay konusu olmuştu. Maxwell'in yaşam boyu süren çekingenlik ve dil tutukluğunda belki de küçük yaşında başından geçen bu olayın etkisi olmuştur. Maxwell'in başarısını üstün yetenek ve sezgi gücüne borçlu olduğu yadsınamaz. Ama bilimsel ilgilerinin gelişmesinde babasının payı büyüktür. Baba, üyesi olduğu Edinburgh Kraliyet Akademisi'nin toplantılarına oğluyla birlikte katılıyordu. Bu arada çocuk gene babasının sağladığı olanakla her fırsatta Edinburgh Gözlem Evi'ne uğrayarak gezegen ve yıldızların devinimlerini izlemekteydi. Bu gözlemlerin ileride Satürn gezegeninin halkaları üzerindeki ödüllendirilen matematiksel çalışmasına zemin hazırladığı söylenebilir. Bilim tarihinde 19. yüzyılın ilk yarısı özellikle elektrik, manyetizma ve ışık konularındaki çalışmaların ön plana çıktığı bir dönemdir. Işığın dalgalar biçiminde ilerlediği görüşü yaygınlık kazanmış, ayrıca kristal aracılığıyla istenen yönde kutuplaştırılabileceği deneysel olarak gösterilmişti. Ne var ki elektrik, manyetizma ve ışık arasındaki bağıntı henüz yeterince bilinmediğinden bu olaylar bağımsız araştırma konuları olarak ele alınmaktaydı. Maxwell'in 1850'de bu olayların ilişkilerini belirlemesiyle fizikte bir bakıma Newton'unki çapında yeni bir devrimin temeli atılmış oldu. Newton'un gravitasyon kuramı evreni mekanik bir modele indirgeyerek açıklıyordu. Bu modelde değişik büyüklükteki kütlesel nesnelerin elektrik yükleri gibi birbirini etkilediği temel varsayımdı. Faraday bir adım ileri giderek elektrik yüklerinin yalnız birbirini değil, çevrelerini de etkilediği görüşüne ulaşır. Elektromanyetik güç alanı dediği yeni bir kavram oluşturur. Ona göre bu alan uzayda diğer fiziksel nesnelerden bağımsız, kendine özgü bir gerçeklikti. Değişen manyetik alanın bir iletkende elektrik ürettiğini saptayan Faraday, bu olayı elektromanyetik indüksiyon diye nitelendirmişti. Faraday'ın deneysel buluşlarıyla bir tür büyülenmiş olan Maxwell, daha ileri giderek söz konusu etkinin yalnız iletkende değil, uzayda da oluştuğunu, üstelik değişen elektrik alanında manyetizma ürettiğini gösterir. 1873'te yayımlanan Elektrik ve Manyetizma Üzerine İnceleme adlı kitabında ortaya koyduğu denklemlerden elektrik ve manyetik etkilerin uzayda ışık hızıyla yol aldığı sonucu da çıkmaktaydı. Işığın yapı ve niteliği bilim adamları için sürgüt bir bilmece konusu olmuştu. Işık kimine göre dalgasal nitelikteydi, kimine göre parçacıklardan oluşmuştu. Maxwell ise ışığı uzayda dalgasal ilerleyen hızlı titreşimli bir elektromanyetik alan diye niteliyordu. Her biri değişik titreşim frekansıyla ilerleyen değişik renklerin oluşturduğu ışık, ona göre elektromanyetik titreşimler skalasında yer alan olaylardan yalnızca biri olmalıydı. Işığın yanı sıra başka elektromanyetik radyasyon formlarının varlığı da araştırılmalıydı. Maxwell'in kuramsal olarak varsaydığı olaylar ölümünden az sonra deneysel olarak belirlenir. Hertz'in düşük frekanslı radyo dalgaları ile röntgenin yüksek frekanslı X ışınları Maxwell'in öndeğisini doğrulayan bulgulardır. Şimdi bildiğimiz gibi radyasyon spektrumundaki dalga sıralaması bir uçta radyo dalgalarının öbür uçta gama ışınlarına uzanan mikrodalga, kızılaltı, ışık, ultraviyole, X ışınları gibi titreşim frekansı giderek yükselen formları içermektedir. Maxwell de Faraday gibi evreni dolduran son derece ince ve esnek bir ortamı varsayıyordu. Daha sonra vazgeçilen yerleşik görüşe göre elektromanyetik etkilerin dalgasal yayılımı ancak esir denen öyle bir ortamla olasıydı. Elektromanyetik dalgaları ilk sezinleyen Faraday olmuştur. Ancak ışığın tüm özelliklerini bu dalgalarla açıklayan matematiksel kuramı Maxwell'e borçluyuz. Maxwell'in bu amaçla formüle ettiği vektör analizi diye bilinen matematiksel teknik ile çok sayıda olayı kapsayan ve şimdi Maxwell denklemleri diye geçen dört denklem modern elektromanyetik kuramın özünü oluşturur. Bu denklemler kuantum ve relativite teorileriyle dalga mekaniğini gerektirmeyen olgular için bugün de geçerliliğini sürdürmektedir. Başlangıçta Maxwell'in getirdiği kuramsal açıklamalara karşı çıkıldığını biliyoruz. Bir kez denklemlerine dayalı öndeğileri olgusal olarak henüz yoklanıp doğrulanmamıştı. Sonra kuramı ışığa özgü yansıma ve kırılma olaylarını açıklamada yetersiz görülüyordu. Ne var ki bu yetersizlikler çok geçmeden aşılır, elektromanyetik kuram açıklama gücü ve doğrulanan öndeğileriyle yerleşik bir teori, bir paradigma konumu kazanır. Maxwell'in başarısı nedenli vurgulansa yeridir. Temelde kuramsal olarak çalışması, daha sonra yol açtığı uygulamalı gelişmelerle göz kamaştırıcı bir önem kazanır. Maxwell, bilim tarihinde sayılı devler arasında yer almışsa, bunu çıkar gözetmeyen katıksız entelektüel çabasıyla gerçekleştirmiştir. Faraday içine doğduğu olumsuzlukları, öğrenme merakının sağladığı direnç ve uğraşla aşarak bilimin öncüleri arasına katılmıştı. Maxwell ise içine doğduğu varlığın çekici rehavetine düşmeksizin bilimin uzun ve yoğun uğraş gerektiren çetin yolunda kendini yüceltti. Ivan Pavlov, 1849-1936. Son derece sabırlı, kendine güvenen, coşku dolu bir bilim adamı olan Pavlov, daha sonra koşullanmış refleks adını vereceği alışkanlığa bağlı davranışlar üzerinde çalışmalar yaptı. Sindirim sistemi üzerindeki çalışmalarında olduğu gibi bu çalışmasında da denek, yani kobay olarak köpekleri kullandı. Birçoğumuz apansız şimşek çaktığında ya da beklenmedik bir çığlık duyduğumuzda yerimizden sıçrarız. Bu davranış bir tehlike karşısında olduğumuz düşüncesinden doğmamakta, doğrudan oluşmaktadır. Düşünmek için zaman da yoktur zaten. Karanlıktan aydınlığa çıktığımızda gözlerimiz elimizde olmadan kamaşır. Sert bir hareketle yüz yüze geldiğimizde irkiliriz. Nefes borumuza küçük bir yemek kırıntısı kaçtığında öksürmeye, üşüdüğümüzde titremeye başlarız. İstenç dışı oluşan bu tür davranışlara refleks denir. Yeni doğan çocuğun ağlaması tipik bir reflekstir. Herhangi bir öğrenme ya da koşullanma gerektirmez. Refleks, insana özgü bir davranış değildir, daha çok hayvanların sergilediği doğal bir tepkidir. Davranışlarımızın küçük bir bölümünü kapsayan doğal tepkilerimizi değiştiremeyiz. Oysa sosyal ilişkiler içinde kazandığımız davranışlarımızın genellikle basit bir etki-tepki tek düzeliği içinde kaldığı söylenemez. Bunlar arasında refleks görünümünde olanlar bile değişime açıktır. Bu bir ölçüde hayvanlar içinde doğrudur. Sirk hayvanlarının bizi eğlendiren, çoğu kez hayrete düşüren becerileri refleks dediğimiz doğal tepkiler değil, öğrenilmiş davranışlardır. Bir aslan ancak belli bir eğitim sürecinden sonra ateş çemberinden atlayarak geçer. Ayının tef eşliğinde dans etmesi, köpeğin iki ayağı üstünde durması ya da sahibinin fırlattığı topu kapıp getirmesi doğal tepki değil, kazanılan birer alışkanlıktır. Bir beceri yerleşik bir alışkanlığa dönüşünce düşünme gerektirmeyen refleks türünden bir davranış haline gelir. Belli bir uyarıyla istenç dışı olarak açığa çıkar. Örneğin sorulduğunda adımızı hemen söylememiz, 2 kere 2 kaç eder sorusunu 4 diye yanıtlamamız, telefon çaldığında ahizeyi kaldırır kaldırmaz alo dememiz, gömleğimizi iliklememiz, ayakkabı bağını bağlamamız ve benzeri davranışlarımız düşünme gerektirmeyen refleks türünden hareketlerdir. İlk bakışta doğuştan sahip olduğumuz reflekslerle sonradan kazandığımız yüzme, konuşma, dans etme gibi becerilerimizi ayırmak kolay değildir. Bu tür alışkanlıkların oluşumuyla ilk ilgilenen bilim adamı Rus fizyoloğu Ivan Pavlov olmuştur. Bir köy papazının oğlu olan Ivan, daha küçük yaşta okumaya, öğrenmeye olağanüstü ilgi gösteriyordu. Çocuğun bu ilgisini fark eden ailesi onun iyi bir eğitim alması yolunda adeta seferber oldu. Orta öğretim yıllarında seminerine katıldığı bir öğretmeninin teşvikiyle Ivan bilime yöneldi ve araştırma merakı giderek onda yaşam boyu sürecek bir tutkuya dönüştü. Genç araştırmacı liseyi bitirir bitirmez St. Petersburg Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesine başvurdu. Fizyolojiye duyduğu özel ilgi nedeniyle yüksek öğrenimini tıp alanında tamamladı ama hekim olarak çalışmadı. Tek amacı kendi eliyle kurduğu bir laboratuvarda araştırmalarını sürdürmekti. Ancak parasal olanakları kısıtlıydı. Sonunda özel bir klinikle ortaklaşa küçük bir laboratuvar kurmayı başardı. Pavlov, donanımı yetersiz olan bu yerde tek başına çalışmaya koyuldu. Uzun süre bir asistan bile tutmadı. Ne var ki genç bilim adamı kararlıydı. Çok geçmeden deneyleriyle bilim çevrelerinin dikkatini çekmeyi başardı ve böylece tıp akademisine profesör olarak atandı. Bir süre sonra da yeni kurulan Deneysel Araştırma Enstitüsü'nün başkanlığına getirildi. Özellikle sindirim sistemi üzerindeki araştırmasıyla adı uluslararası bilim çevrelerinde duyulan Pavlov, 1904'te Nobel ödülünü kazandı. İşlediği ana tez, sindirim dahil bedensel tüm fonksiyonların sinir sisteminin denetiminde olduğuydu. O zaman hormonların sindirim sürecindeki rolü henüz bilinmiyordu. Son derece sabırlı, kendine güvenen, coşku dolu bir bilim adamı olan Pavlov, eskiden beri ilgilendiği bir konuya dönmeye karar verdi. Bu konu onun daha sonra koşullanmış refleks adını vereceği alışkanlığa bağlı davranışlardı. Pavlov, sindirim sistemi üzerindeki çalışmalarında olduğu gibi bu yeni çalışmasında da denek yani kobay olarak köpekleri kullandı. Bilindiği üzere yiyecek, örneğin bir kemik ya da et parçası gördüklerinde köpeklerin ağızları sulanır, kimi hallerde salyaları akar. Aslında bu doğal refleks derece farkıyla insanlarda da görülen bir olaydır. Ayrıca insanların ağzının sulanması için doğrudan yiyecek görmeleri de gerekmemektedir. Yatılı okul öğrencileri öğle yemeği öncesi zilin çalmasıyla ağızlarının nasıl sulandığını çok iyi bilirler. Pavlov aynı koşullanmanın köpeklerde de olup olmadığını ortaya koymak istedi. Yaptığı deney basitti. Odasında tuttuğu köpeğe bir zil sesinden sonra yiyeceğini verdi. Bu uygulama düzenli olarak birkaç hafta sürdürüldükten sonra köpeğin ağzının sulandığını gördü. Hayvan doğrudan yiyeceği gösterdiği refleksi artık zil sesine de göstermekteydi. Başka bir deneyinde Pavlov, zil sesi yerine uyarıcı olarak biri çembersel, diğeri oval biçimde iki ışık kullandı. Köpeğe yiyeceğini çembersel ışıktan sonra verip oval ışıktan sonra vermemeye başladı. Bir süre sonra köpeğin çembersel ışığa refleks gösterdiğini, oval ışığa ise göstermediğini, ancak oval ışığı çembersel ışığa dönüştürme süreci başlayınca hayvanın ayırt etme sıkıntısına düştüğünü ve çok geçmeden hırçınlaşarak sağa sola koşup havlamaya başladığını saptadı. Neyse ki Pavlov koşullanmayı çözme yöntemiyle köpeği içine düştüğü bunalımdan kurtarmıştır. Bu sonuç kuşkusuz hayvanların da insanlar gibi deneyimler yoluyla refleksler kazanabilecekleri anlamına gelmektedir. Pavlov bu kadarla yetinmemiş ve yine deneysel olarak hayvanların da insanlar gibi koşullanmayla edinilmiş reflekslerden kurtulabileceğini göstermiştir. Ağız sulanması refleksine dönelim. Yukarıda belirtildiği üzere refleksin kurulmasına yönelik ilk aşamada yiyecek verilmeden önce zil çalınmaktaydı. Bu aşamada köpeğin bir süre sonra zil sesiyle yiyecek beklentisi içine düştüğünü biliyoruz. Koşullanmayı çözmeye yönelik ikinci aşamada zil çaldığı halde yiyecek verilmez. Beklenti giderek zayıflamaya yüz tutar. Sonunda zil sesi etkisini yitirir, koşullanma kırılır. Zil sesine karşın hayvanda refleks görülmez olur. Bu hayvanlarda da koşullanmış davranışın doğal reflekse dönüşmediği anlamına gelmektedir. Başka bir deyişle, deneyimle kazanılan ya da yitirilen bir refleks, salt fizyolojik bir olay değil, kimi ruhsal yetileri de içeren psikolojik bir davranıştır. Pavlov'un ulaştığı bu sonucun, yüzyılımızın ilk yarısında büyük bir atılım içine giren davranış psikolojisi dediğimiz behaviorizme yol açtığı söylenebilir. Sindirim sistemi üzerindeki çalışması Pavlov'a Nobel ödülünü kazandırmıştı. Ama onu dünya ölçüsünde ünlü kılan koşullanmış refleks çalışması oldu. Bolşevik devriminden sonra Sovyetler Birliği Pavlov'a üstün bir saygınlık tanır. Bu belki de onun yöntemiyle halkların Marksist ideolojiye kolayca koşullandırılabileceği beklentisinden ileri gelmiştir. İvan Pavlov, köpekler üzerindeki deneyleriyle insan davranışlarını inceleyen psikologlara gerçekten önemli bir ışık tutmuştu. Ne var ki insan davranışlarının salt koşullanmış reflekslere indirgenemeyeceği 70 yıllık Sovyet deneyiminin sonuçsuz kalmasıyla açıklık kazanmıştır. Marie Curie, 1867-1934. Artık dayanamadığım bu aşağılık dünyaya veda etmek istiyorum. Neyse ki yokluğum büyük bir kayıp olmayacak. Bu sözler genç yaşında sevgilisine kavuşamayan güzel bir kızın mutsuzluk çığlığı. Bu kız 17 yaşındayken ileride iki kez Nobel ödülü kazanan tüm zamanların en büyük bilim kadını olacağını nasıl bilebilirdi ki? Hem de doğup büyüdüğü ülkesinde değil, öğrenim için gittiği yabancı bir ülkede. Manya Sklodowska, Polonya'nın başkenti Varşova'da dünyaya geldi. Köy kökenli ana baba salt eğitim tutkusuyla genç yaşlarında başkente göçmüşlerdi. Babası lisede fizik ve matematik öğretmeni, annesi usta bir piyanist olmuştu. Manya 10 yaşına geldiğinde annesinin ölümüyle yaşamanın ilk derin acısına gömüldü. O dönemde Polonya, Çarlık Rusya'nın egemenliği altındaydı. Özgürlük arayışlarına olanak tanınmamakta, küçük bir kıpırdama, isyan diye acımasızca bastırılmaktaydı. Yabancı boyunduruğunda olmayı içine sindiremeyen toplumun aydın kesiminde yer alan Manya'nın babası, çok geçmeden okuldaki görevinden uzaklaştırıldı. 4 çocuklu aile için sıkıntılı günler başlamıştı ama baba kararlıydı. Çocuklarının eğitimi için hiçbir özveriden geri kalmayacaktı. Manya liseyi birincilikle bitirdi ve altın madalya ile ödüllendirildi. Kendisinden önce iki kardeşi de aynı ödülü almışlardı.